Ayrım 30, sayfa 282. Yeni seçim yapılmış ikinci seçmenler bağımsızların seçime katılmasına rağmen her yerde Halk Partisi adaylarını seçmişlerdi. Dipnot, Gazi'nin 29 Ağustos'ta yayımladığı seçim beyannamesi için Atatürk'ün bütün eserleri 18. cilt sayfa 362-364. Seçim beyannamesine ek olarak aday listesiyle milletvekillerinin uyması zorunlu hukuki ve etik hususlar hakkında genelgede yayımlanmıştır. Dolmabahçe'de parti genel sekreteri Saffet Arıkan ile bazı bakan ve milletvekillerinin bulunduğu bir öğle yemeğinde seçim sonuçları konuşuluyordu. Saffet Bey'in bütün illerde seçimi kazandık diye övünmesi Gazi rahatsız etti. Ya kim kazanacaktı? Başka parti mi var dedi. Saffet Bey ama bağımsız adaylar vardı diye sevincine dayanak aradı. Birden çok parti olmadıktan sonra ne fark eder? Gazi tek parti olmaktan kaynaklanan sorunları, aksaklıkları biliyordu. Parti tembelleşmişti, meclis denetimi zayıflamıştı. Yerel particiler halka yukarıdan bakmaya başlamışlardı. İş Bankası çevresinde kredi için aracılık yaparak çıkar sağlayanlar belirmişti. Kimileri yabancı şirketlerin işlerini takip ediyordu. Bunlara Cumhuriyet zenginleri deniyordu. İsmet Paşa bunlarla mücadele ettiği için söz konusu çıkarcıların ve bu yeni zenginlerin hedefi halindeydi. Dipnot, İsmet İnönü anılarında diyor ki, serbest fırkadan önce Atatürk ile aramızda bazı özel konuşmalar olmuştur. Bu konuşmalarımızda Atatürk bana inkılap hareketleri içinde türlü münasebetlerle nüfuz sahibi olmuş insanların tutumlarından şikayet ederdi. Etrafımızda ve yakınımızda olan insanların taşkınlıklarından ıstırap gösterirdi. Yine bir gün konuşurken siyasi nüfuz kullanan insanların sebep oldukları ıstırapları önlemek için ne gibi bir tedbir bulunabileceğini araştırıyorduk. Ne çare düşündüğümü sorduğu vakit şu mütalaada bulundum. Meclis kürsüsünde hükümetin karşısına mebuslar çıkıp da bütün bu fenalık denilen, nüfus suistimali denilen hadiseleri bağırarak söyleyip şikayet etmeleri usulü tesis olunmadıkça biz bu nüfuzu kötüye kullanma ve yanlış siyaset yapma hastalığından kurtulamayacağız. Aramızda bu mülahaza geçmiş ve Atatürk bunun üzerine zihin yormaya başlamıştır. Nihayet bir gün ansızın Yalova'da kendimizi serbest fırka kurulması için giriştiği teşebbüsün karşısında bulduk. Hatıralar 2. cilt sayfa 225. Bir milletvekili haklısınız ama denedik gördük dedi, memleket yangın yerine döndü. O tarz olayların tekrarını önleyecek önlemleri alarak çok partili hayatın ve siyasi denetimin yolunu açmamız gerektiğini düşünüyorum. Milletvekillerinin çoğu Şeyh Said isyanı ve devam etmekte olan olaylar, şapkayı vesile eden ayaklanma girişimleri, terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin tutucu, gerici tutumu ve İzmir suikastı dolayısıyla çok partili hayattan, daha doğrusu irtica koalisyonundan korkuyorlardı. İrtica koalisyonunun sürdüğünü gösteren birçok işaret vardı. Gazi misafirlerinin konuyu tartışmaya hazır olmadıklarını görünce Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'a döndü. Senin soytarı ne alemde? Cakalı tavırları, süslü üniformaları ve boyunu aşan iddiaları yüzünden bir süredir Mussolini'den soytarı diye söz ediyordu. Bize saldırmayı gözü kesmedi, şimdi dişine uygun bir hedef arıyor. Yunus Nadi Bey Gazi'ye çalışmanız bitti mi diye sordu. Sonuna geldim sayılır. Gazi 11 Eylül'de Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ndeki şehitleri ziyaret etti. Bunlar 31 Mart gericilik isyanı sırasında şehit edilmiş olan 3 subay ile 68 erdi. Biraz yenilenen devleti ve toplumu korumaya çalıştıkları için bağnazlarca şehit edilmişlerdi. Dönüşte Gazi halkla birlikte olmak için tramvaya bindi. Tramvaydaki yolcular şaşkınlığı atlatır atlatmaz Gazi'yi alkışlarla, sevgi sözleriyle karşıladılar. Beyoğlu'na kadar sohbet ederek, gülerek, şakalaşarak geldiler. Halkla çok çabuk kaynaşıyordu. Küçük kızlar okullarına döndüler. Afet Damde Siyon'a yatılı olarak kaydoldu ve başladı. Gazi İstanbul'dan ayrılmadan önce bıyığını kesti. Mahiyetine benim gibi yapmak zorunda değilsiniz dedi. Ama Gazi'yi bıyıksız görenler bıyıklarını kesmeye başlayacaklardı. Bursa üzerinden 10 Ekim'de Ankara'ya döndü. 11 Ekim 1927'de 2. Tıp Kongresi toplanmıştı. Bir süre kongreyi izledi. Türkiye'nin canını yakan tıp sorunları konuşuluyordu. Sıtma ile büyük savaş başlamıştı. Çalışkan doktorlar frengi, trahom, verem, cüzzam ile mücadeleyi de sürdürüyorlardı. Anadolu'da çalışan doktorlar halkın bu hastalıkların bulaşıcı olduğunu bile bilmediğini açıkladılar. Yüzlerce yıllık bilgisizliği birkaç yılda yıkmak imkansızdı. Ama yıkmalıydılar. Alfabe devriminin yapılmaması birçok kişi gibi Ahmet Cevat Emre Bey'i de üzmekteydi. Arap alfabesinin Türk diline hiç uymadığını belirten, kanıtlayan bir dizi yazı yazdı. Vakit gazetesine yolladı. Dipnot, Türkçe ve Arapça iki ayrı dil ailesinden gelmektedir. Ses yapılarında uyumsuzluk vardır. Türk dilinde 8 sesli harf, Osmanlıca alfabede 3 sesli harf bulunuyor. 3 sesli harfin ikisi hem sesli hem sessizdir. V ve Y, Arap alfabesi demek yanlış oluyor. Çünkü alfabede Arap alfabesinde bulunmayan, sonradan eklenmiş P, Ç, J gibi harfler de bulunmaktaydı. O nedenle Osmanlıca alfabe diyorum. Arapça silabik, yani heceye dayalı bir dildir. Sözcükler kalıp halinde yazılır. Türk dili vokaliktir. Bütün harfler sesli harfler ile okunur. Osmanlıca alfabe ile GL diye yazılan sözcük gel, kel, kil, gil, gül, göl diye okunabilir. Tereddüt TRDD diye, Türk TRK diye yazılıyordu. Osmanlıca alfabe ile okumayı öğrenmek zordu, yazmak daha zordu. Bu alfabe ile kitap, gazete dizilen bir basım evindeki harf kasalarında 520 ile 618 farklı işaret bulunuyordu. İyi bir dizgicinin yetişmesi 12 yıl alıyordu. Yeni Türk alfabesi ile çocuklar 3 ayda okuyor, 5-6 ayda her duydukları sözcüğü yazıya geçirebiliyorlar. Kısacası bu kadar zamanda okur yazar olabiliyorlar. Oysa bu sonuç Osmanlıca alfabe ile uzun yıllar istiyordu. Yine de birçok aydın yazım yanlışı yapıyordu. Bilgisizlikten değil, ana dile aykırı bir alfabe ile yazdıkları için. Türk-Arap harflerinin Türk diksiyonuna aykırı seslerini kendi diline uydurmuştur. Arapça sözcükleri Arap gibi söylemek softa ağzında kalmıştır. Osmanlıca alfabe ile Türk dili arasındaki aykırılıklar için Profesör Doktor Zeynep Korkmaz, Türk Dili Dergisi, Harf İnkılabı, sayı 563, Kasım 1998. Yazılar Ekim 1927'de yayımlanmaya başladı. Dizi Mayıs 1928'e kadar sürecek, alfabe konusunu 8 ay gündemde tutacaktı. Gazi İsmet Paşa'ya bu yazıları okumasını söyledi. İsmet Paşa dedi ki dikkatle okuyorum. Ankara çok hareketlendi. Halk Partisi'nin ikinci büyük kongresi 15 Ekim 1927 günü saat 10'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplanacaktı. Dipnot, CHP Sivas Kongresi'ni birinci kongre olarak kabul etmiştir. Bu nedenle 1927 kongresi ikinci kongre olarak anılır. Aslında partinin birinci kongresidir. İllerden gelen delegeler bütün otelleri, hanları doldurmuştu. Yer bulamayanları arkadaşları misafir ediyorlardı. Saat 9'dan başlayarak salon, basın balkonu ve dinleyiciler bölümü dolmaya başlamıştı. Davetliler ve kor diplomatik de geldi. Saat 10'a doğru meclis başkanı, başbakan, bakanlar, milletvekilleri de eksiksiz olarak yerlerini aldılar. Herkes koyu renk giysiliydi. Önemli günlerde koyu renk elbise giyme alışkanlığı yerleşmiş, dağınık, kuralsız Alaturka düzen sona ermişti. Gazi tam saat 10'da salona girdi. Bütün salon, davetliler, kor diplomatik, dinleyiciler, tutanak katipleri ve basın mensupları ayağa kalktılar. Sürekli alkışları eşliğinde ağır adımlarla başkanlık kürsüsüne çıktı, kongreyi açtı. Efendiler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyük kongresini açıyorum. Kısa bir konuşma yaptı, özellikle şu hususu belirtti. Geçmişe ait vakalar ve olaylar hakkında açıklamalarda bulunmak ve yıllardan beri devam eden faaliyet ve icraatımızın milletimize hesabını vermek görevim olduğu kanısındayım. Olaylarla dolu olan 9 yıllık bir dönemin tarihine temas edecek açıklamalarım uzun sürecektir. Beni hoş göreceğinizi ümit ederim. Yerini başkan vekili İsmet Paşa'ya bıraktı. İsmet Paşa başkanlık kürsüsüne geldi. Kurultayla ilgili bazı işlemlerden sonra sözü Gazi'ye verdi. Gazi konuşma kürsüsüne geldi. Ayakta nutuğu okumaya başladı. Tarihi yapan anlatmaktaydı. Herkes kulak kesildi. Gerekli belgeleri başkanlık divanı üyesi Ruşen Eşref Bey'e uzatıyor, o okuyordu. Böylece her saptamasında durumu ve olayı belgeliyordu. Gazi ibret alınacak dersler, deneyler, inanılması güç olumlu olumsuz olaylarla dolu olağanüstü bir süreci ve bu dönemin küçük ve büyük insanlarını değerlendirmeye başlamıştı. Derin sessizlik içinde Gazi'nin, daha doğrusu tarihin sesi tınlıyordu. Nutuğun okunuşu günde 6 saatten 6 gün toplam 36 saat 31 dakika sürdü. 20 Ekim 1927 günü saat 20.15'ti. Gazi nutuğun sonuna gelmişti. Efendiler, bu beyanatımla milli hayatı son bulmuş sanılan büyük bir milletin bağımsızlığını nasıl kazandığını ve ilim ve fennin en son esaslarına dayanan milli ve çağdaş bir devleti nasıl kurduğunu ifadeye çalıştım. Bugün ulaştığımız sonuç yüzyıllardan beri çekinen felaketlerin doğurduğu uyanış ve bu aziz vatanın her köşesini sulayan kanların bedelidir. Bu sonucu Türk gençliğine emanet ediyorum. Bu ifade bir millet atasının, devlet kurucusunun gelecek kuşaklara vasiyeti niteliğindeydi. Sonra doğrudan gençliğe seslendi. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk bağımsızlığını, Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar korumak ve savunmaktır. Meclisin dikkati, duyarlılığı daha da arttı. Bazı milletvekillerinin gözlerinin yaşardığı görülüyordu. Hitabenin sonuna yaklaşırken Gazi'nin de heyecanlandığı, gözlerinin dolduğu görüldü. Saat 20.25'te nutuğun okunuşu gençliğe sesleniş ile son buldu. Dipnot, bilgiler ve ayrıntılar için Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 19 sayfa 17, Hikmet Bila, CHP 1919-2009, kitabında saatleri farklı veriyor sayfa 48. Nutuk konusunda genel eserler, Bilal Nevşimşir, Atatürk'ün büyük söylevi üzerine belgeler, TTK Ankara 1991, Ahmet Köklügiller derleyip düzenleyen, Nutuk nedir ne değildir, IQ Kültür Sanat Yayıncılık İstanbul 2005, bu kitapta 38 bilim adamı, araştırmacı ve aydının nutukla ilgili yazıları bulunmaktadır. Türk Dili Dergisi Söylev Özel Sayısı, sayı 314 Kasım 1977. Nutuk, anı, belge, bilgi, yorum, tarih, felsefesi ve ideolojiden oluşan bir eserdir. Yalnız bir hesap verme çabası değil, aynı zamanda emperyalizmle, sarayla, işbirlikçilerle, mandacılarla, gericilerle, muhalefete geçen bazı arkadaşlarıyla da hesaplaşmasıdır. Mustafa Kemal Palaoğlu, Müdafaa-i Hukuk Saati, sayfa 259. Herkes ayağa fırladı. Gazi herkesi başıyla selamlayarak kürsüden indi. Alkış tufanı içinde salondan ayrıldı. Yukarı kattaki odasına çıktı. Alkış tufanı hala sürüyordu. Kurultay iki gün daha sürdü. Partiyi tanımlayan dört ilke kabul edildi. Cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, laiklik. Dipnot, Profesör Doktor Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 3, 1. cilt sayfa 279-287. İlkeler tüzüğün 1. ve 3. maddelerinde belirtilmiştir. Devletçilik ve devrimcilik henüz ilke olarak tüzükte yer almıyor. Devrim gelişerek yürümekte. Kemalizmi bunlara eklenecek olan devletçilik ve devrimcilik ilkeleriyle birlikte 6 ilke temsil etmez. Kemalizm daha kapsamlı bir harekettir. Parti düzüğüne sığmaz, yeri gelince açıklanacak. Bazılarının kullandığı laikçi sözcüğü bakkalcı gibi bir yanlış, en azından Türkçe'ye ayıp oluyor. Gençliğe hitabe gençler arasında büyük heyecan uyandırır. Bildiriler yayımlarlar. Profesör Doktor Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler, sayfa 324-327. Saffet Arıkan, Recep Peker, Cemil Uybadin, Doktor Refik Saydam, Mustafa Necati, Celal Bayar, Fuat Bulca, Kazım Hüsnü Konya ve Nafiz Erzurum Genel Yönetim Kurulu'na seçildiler. Genel Başkan Vekilliğini İsmet Paşa sürdürüyordu. Genel Sekreterliğe Saffet Arıkan getirildi. Gazi Nutuğu bastırıp çoğaltma ve satma yetkisini havacılığı destekleyen Türk Hava Kurumu'na verdi. Kitap 1927 yılı bitmeden 100 bin adet basılacaktı. Yakın tarihle ilgili önemli bütün olaylar ilk kez bu çok önemli eserde belgeleriyle birlikte açıklanıyordu. Dipnot, Nutuk 1927 yılında eski yazıyla, 1934'te ve 1938'de yeni yazıyla basılmıştır. Şimdi birçok baskısı var. Nutuk'u okumamış olmak büyük eksikliktir. Öğrencilere Türk Dil Derneği'nin sadeleştirdiği söylevi tavsiye ederim. Nutuk'ta yer alan bilgilere ve açıklamalara bazı itirazlar gelmiştir. Önemli gibi görünen Karabekir'in itirazlarıdır. Bu itirazların gerçeğe uymadıklarını Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele sayfa 634-639'da belirttim. Ayrıca Mahmut Soy'dan Ankaralı'nın defteri, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları İstanbul 2007 sayfa 131-320. Nutuk hala yakın tarihimiz hakkındaki en sağlam ve sağlıklı kaynaktır. Hiçbir itiraz bilim dünyasında ciddi bir yankı bırakmamıştır. CHP tüzüğünün tam metni Atatürk'ün bütün eserleri, 22. cilt sayfa 22-38, program beyannamesi sayfa 39-42, tüzüğün 40. maddesiyle Türk Ocağı ve benzeri kuruluşlar partinin dolaylı denetimi altına alınır ama tedirgin edici olaylar sürer. Bu olaylar 330. dipnotta açıklanacak. Kemalist milliyetçiliğin özü yurtseverliktir, kültürdür, soy, ırk değildir. Bazı kimselerin ırkçı sözlerini esas alarak Kemalizmi, Cumhuriyeti ırkçılıkla suçlamak ne tarihe sığar ne de insafa. Türk'ün dini Kemalizm'dir sözü şaşkın bir yazarındır. Atatürk için yazılan Mevlid manzumesi bir dalkavukluktur. Her iktidarın dalkavukları türer. Dini ıslah raporunu kimse ciddiye almamıştır. Bunlar büyük cumhuriyet olayı içinde kayda değmez zerrelerdir. Ne cumhuriyeti bağlar, ne partiyi, ne hükümeti. Türk'ün dini Kemalizm'dir cümlesi dil kurumu sözlüğüne aptalca bir seçimle, bir yargı olarak değil, bir cümle biçimini göstermek için alınmış, aptallık fark edilerek hemen çıkarılmıştır. Ezanlar gürül gürül okunurken, camiler açıkken, oruç tutulurken, kurban kesilirken bu cümleyi ele alıp da Kemalizmi Atatürk dönemini dinsizlikle suçlamaya yeltenmek ancak Atatürk dönemi hakkında ciddi bir bilgisi olmayan maksatlı kimselerin harcıdır. Ben bu tarz yazarların bilgi yoksulluklarını Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele kitabımda sergilemiştim. Olayların içinde yaşamış olanlar bile okuyunca olayın büyüklüğünü, iç yüzünü daha iyi anlayarak olup bitene şaşacaklardı. Zaferleri ve başarıları kendine mal etmiyor, arkadaşlarına dağıtıyordu. 28 Ekim 1927 Cuma günü ilk nüfus sayımı yapıldı. Bunun için uzun hazırlık yapılmış, uzman olarak Belçika'dan Jacquard, İsviçre'den Dr. Brunschweiler çağrılmış, binlerce görevli yetiştirilmişti. Sokağa çıkmak yasaklanmış, güvenliği korumak için önlemler alınmıştı. Sokağa çıkma yasağı ilk kez uygulanıyordu. Halk bir günlük yasak için 3 günlük yiyecek içecek satın aldı. Türkiye nüfusu sayıldı. 13.648.270. Dipnot. İlk nüfus sayımı 2. Mahmut döneminde yapılmış, yalnız erkekler ve hayvanlar sayılmıştı. Genel nüfus 13.648.270, erkek 6.563.879, kadın 7.084.391, şehir nüfusu 3.305.879, %24.22, köy nüfusu 10.342.391, %75.68. Nüfusu 100 binin üzerinde 2 şehir vardı, İstanbul ve İzmir. Nüfusun ana dillere göre dağılımı şöyleydi. Türkçe 11.777.810, Kürtçe 1.184.446, Arapça 134.273, Rumca 119.822, İstanbul Rumları, Çerkezce 95.901, Yahudice 68.900, Ermenice 64.745. Hani Ermenileri kesip bitirmiştik? Profesör Doktor Şerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi 3, 1. cilt sayfa 276. Yoksul çağdaşlaşmaya çalışan gelişme yolunda bir köylü devlet, kadınlar erkeklerden fazla, Anadolu nüfusu birkaç cephede 10 yıl süren savaşlardan dolayı azalmış, kalanı da tam sağlıklı değil, bir bölümü sakat gaziler. Nüfusumuz 1935'e kadar %21 oranında artar, 16.158.018 olur. Hepsi yüzlerce yıllık yurt kardeşiydi. Cumhuriyet bunların yurtseverlik çevresinde bir millet olmalarını, cumhuriyeti ve çağdaş uygarlığı paylaşmalarını diliyordu. Milletleşme başlamıştı. Kimse kimsenin aslını sormuyordu artık. Soran çok ayıplanıyordu. Kim Türk, kim Çerkez, kim Kürt, kim Boşnak? Bunu merak eden belki birkaç yaşlı mahalle koca karısı kalmıştı. Onlarla birlikte bu merak da bitecekti. Herkes yurttaştı. Gazi Yazar milletvekillerini çiftlik istasyonunun üst katında öğle yemeğine çağırmıştı. Köşkten gelen sofracılar sade ve zarif bir sofra hazırlamışlardı. Tabii içki yoktu. Hepsi nutuğu çeşitli açılardan övdüler. Gazi dedi ki, "Övgülerinize teşekkür ederim ama okurken önemli bir yanlışımın farkına vardım. Yer yer çok ağdalı bir dil kullanmışım." Fali Rıfkı Bey, "Evet," dedi, "biraz Namık Kemal üslubunu anımsatıyor." Yakup Kadri Bey, "Osmanlıca imparatorluk diliydi," dedi. Mahmut Soy'dan bu sözü daha açtı. "Tabii millet gibi dil de kozmopolitti, karmaşıktı." Ruşen Eşref Bey, "ilk fırsatta dili de millileştirmek zorundayız paşam," dedi. Fadi Rıfkı Bey, "bunun için öncelikle alfabe sorununu ele almak gerek," diye hatırlattı. Yunus Nadi Bey sordu, "Bu iş bir ara konuşuluyordu, sonra kaldı, yoksa vaz mı geçtiniz?" Gazi, "hiç vazgeçer miyim?" dedi. "İsmet Paşa'yı ikna edemedim. Enver Paşa'nın alfa bedeneği ödünü patlatmış. Bir kere ikna oldu mu da bilirsiniz, işi herkesten sağlam tutar. Bu hafta onunla görüşeceğim." Dil ve alfabe konusunu konuşmaya devam ettiler. Gazi'nin alfabe konusunda hayli bilgi derlemiş olduğunu, bu konuda yayımlanmış birçok yazıyı dikkatle okuduğunu anladılar. Dipnot, alfabe konusu 18. yüzyılın sonlarından başlayarak tartışma konusu olmuştur. Şerafettin Turan Türk Devrim Tarihi 3, 1. cilt sayfa 203, Özet Bilgi M. Şakir Ülkü Taşır Atatürk ve Harf Devrimi, Cumhuriyet Kitaplığı, Geniş Bilgi Bilal N. Şimşir Türk Yazı Devrimi, TTK Ankara 2008. İsmet Paşa Gazi'nin ricası üzerine alfabe konusunda resmi olmayan bir çalışma yapılmasına razı oldu. Gazi Mustafa Necati Bey'i çağırdı, durumu anlattı. "Başbakanın rızası var, konudan anlayan birkaç kişilik bir kurul kur. Alfabe konusunu olumlu olumsuz yanlarıyla incelemeye, bazı esasları belirlemeye çalışsınlar. Vakti gelmeden konuyu yaymayalım. Bir aşama olarak milletler arası rakamları kullanmayı zorunlu kılabilir miyiz? Bunu bir düşünün." "Peki efendim." "Çok önemli bir konu da halkın eğitimi. Öğretmenler Birliği'nin kurslarını, halk dershanelerini, doktorların ve arkadaşlarının köyleri ziyaret etmelerini, bazı aydınlarımızın verdiği konferansları takdirle, teşekkürle izliyorum. Hepsi çok güzel. Ama kalıcı, sistemli, yaygın bir çözüm bulmalı. Bu çalışmaları kurumlaştırmalıyız. Halkı eğitmeyi başaramazsak nasıl uygar olacağız? Hep böyle mi kalacağız?" Mustafa Necati Bey ve birkaç arkadaşı bu iki konuda sessizce çalışacaklardı. Cumhuriyet'in 4. yıl dönemi bütün yurtta büyük törenler ve gösterilerle kutlandı. Okulların bütün izci oymakları ilk kez Ankara'da toplandılar. Binlerce izci yüzlerce bayrağı dalgalandıra dalgalandıra geçecek, büyük heyecan yaratacaklardı. Birçok yerde Cumhuriyet baloları yapıldı. Düğün için bile kadınlarla erkekler bir araya gelmemişti ki. Balo nedir bilen azdı. Bu nedenle birçok komiklik, rüküşlük, yanlışlık oldu. Ama eğlenildi. Birlikte eğlenme konusunda küçük de olsa bir gelişme kazanıldı. Kaç göç azaldı. Toplu eğlenceleri güzelleştirenler, canlandıranlar öğretmenlerdi. Valiler, kaymakamlar bütün özel günlerde ve törenlerde öğretmenlere protokolde yer veriyor, büyük sevgi ve saygı gösteriyorlardı. Ankara'da TBMM'nin önünde büyük bir geçit töreni yapıldı. Cumhuriyet ordusunu temsil eden çeşitli birlikler, süvariler, toplar, araçlar, izciler ve uçaklar izleyenlere gurur verdi. İkinci Atatürk anıtı da bugün Konya'da törenle açıldı. Ankara'da Cumhuriyet balosunu düzenlemeyi bu kez Türk Ocağı Genel Merkezi üstlenmişti. Gazi, meclis başkanı, başbakan, bakanlar, milletvekilleri, komutanlar, üst yöneticiler, davetliler, kor diplomatik katıldı. Birçok elçilik Ankara'ya taşınmıştı. Geride İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar kalmıştı. Çok düzeyli, şık, başarılı bir balo oldu. Yeni meclis 1 Kasım 1927 günü en yaşlı üyenin başkanlığında toplandı. Meclis başkanlığına Kazım Özalp, Cumhurbaşkanlığına ikinci kez Gazi Mustafa Kemal Paşa seçildi. Cumhurbaşkanı yemin ettikten sonra 3. dönem 1. toplanma yılını kısa bir konuşmayla açtı. Yeni meclise başarılar diledi. Şiddetle alkışlandı. Yeni bir 4 yıl başlamıştı. Gazi Başbakanlığa yine İsmet Paşa'yı atadı. İsmet Paşa'nın Yavuz Zırhlısı'nın onarımı ile ilgili işlemler hakkında bazı kuşkuları vardı. Deniz İşleri Bakanı İhsan Bey'i yeniden bakan seçmedi. Deniz İşleri Bakanlığı'nı kaldırmayı, Ticaret ve Tarım Bakanlıklarını İktisat Bakanlığı adı altında birleştirmeyi düşünüyordu. Gazi Bakanlar Kurulu listesini onaylayarak meclise sundu. Hükümet 5 Kasım'da güven oyu aldı. Dipnot: Başbakan İsmet Paşa, Adalet Mahmut Esat Bey, Milli Savunma Abdülhalik Renda, İçişleri Şükrü Kaya, Dışişleri Doktor Tevfik Rüştü Bey, Maliye Şükrü Saracoğlu, Eğitim Mustafa Necati Bey, Ticaret ve Tarım Bakanlıkları yerine İktisat Rahmi Bey, Sağlık Doktor Refik Saydam. Kayseri Bünyan'da Bünyan şelalesinden yararlanılarak elektrik üretmek için 1926 yılında bir şirket kurulmuş, hidroelektrik santralının temeli atılmıştı. Yapım bitmek üzereydi. 1300 kilowatt gücünde olacaktı. Bünyan'ı Kayseri'yi ve Talas'ı aydınlatacak kalan enerji sanayiye verilecekti. Bünyan'da sanayiyi teşvik kanunundan yararlanarak bir de küçük bir mensucat, yani iplik fabrikası yapılmıştı. Öncüsü Ahmet Rıfat Bey'di, Çalık'a. Bünyan Mensucat Fabrikası 6 Kasım 1927 günü güzel bir törenle işletmeye açıldı. 2 hafta sonra da Samsun-Amasya demiryolu hizmete girdi. İki haber de başta Gazi olmak üzere bütün yönetimi ve yurtseverleri sevindirdi. Çakılan tek çivi bile toplumu mutlu ediyordu. Dipnot: 3 Eylül'de de Kütahya Tavşanlı Demiryolu işletmeye açılmıştı. Hayat dergisinde Fuat Köprülü'nün İlim ve Mefkure başlıklı yazısında özetle şöyle yazmaktaydı: "Henüz milliyet duygusunu duymayarak sadece ümmet vicdanına, ümmet şuuruna malik bir toplum ancak orta çağlı bir varlıktır. Böyle bir varlık içinde serbest düşüncenin yeri yoktur ki orada çağdaş anlamda bilim var olabilsin. Birkaç yıl öncesine gelinceye kadar Şeyhülislamlık Teşkilatı karşısında serbest düşünmeye ve serbest düşünceleri açıklamaya imkan var mıydı? Türk milleti ancak kendi milliyetini idrak ettikten sonradır ki egemenliğini kendi eline aldı ve milliyet esaslarına dayanan bir milli devlet kurmayı başardı. Memlekette çağdaş bilimin gelişmesi ve ilerlemesi ancak bundan sonra mümkün olabilecektir." Dipnot: Atatürk Devri Fikir Hayatı 2. Cilt Sayfa 569-572 8 Kasım 1927 Günlü Hayat. 9 gün sonra 17 Kasım 1927 Perşembe günü güç bakımından İstanbul Radyosu'nun eşi olan Ankara Radyosu da yayına başladı. He hey! İstanbulluların yaşadığı sevinci Ankaralılar ve yakın ilçeler de yaşadı. Doğru Türkçe söyleyiş yayılacak, şarkılar yaygınlaşacak, yeni bilgiler öğrenilecekti. Ünlü sanatçılar, düşünürler, uzmanlar eve misafir gelmiş gibiydiler. Bu herkesi heyecanlandırıyordu. Programlar müzik ve düz konuşmalardan oluşuyordu. Konuşmaların hepsi halkı eğitmeyi, bilgilendirmeyi, aydınlatmayı amaçlıyordu. Müzik programları da açıklamalıydı. Radyo kısa zamanda aile reisi olacak, televizyon gelene kadar baş köşede yerini alacaktı. Dipnot: Radyolar partizan radyo olmamıştır. Gazetelerde ve radyo dergilerinde programlar ve konuşma metinleri var. Meraklısı inceleyebilir. Parti Genel Sekreterinin 2 konuşmasına rastlayabildim. 13 Aralık 1934, Ekonomi ve Arttırma Haftası nedeniyle 8 Mayıs 1934 4. Kurultay dolayısıyla. 27 Kasım 1927 günü Ankara bir bayram daha yaşadı. Ulus Meydanı'ndaki Zafer Anıtı törenle açıldı. Yeni Gün Gazetesi'nin ve Ankara Belediyesi'nin el birliğiyle yapılmıştı. milli mücadeleyi ve zaferi temsil eden bu çok güzel anıt Kripel'inde. Yüksek kaide üzerinde zaferi temsil eden atlı gazi vardı. Üçgen biçimindeki alt kaidenin bir ucunda nöbetçi Mehmetçik, bir ucunda savaşa hazır Mehmetçik, üçüncü ucunda ise mermi taşıyan mübarek Anadolu kadını bulunuyordu. Kaidelerin uygun yerlerinde Kurtuluş Savaşı ile ilgili yazılar ve oyma figürler yer almaktaydı. Ankaralılar anıtı döne döne seyredebilmek için günlerce Ulus Meydanı'na taşındı. Anıt Ankara'ya gelenleri uyarıyordu. Bir devrim başkentine geldiniz. Dipnot: Anıt hakkında ayrıntılı bilgi için Atatürk Devri Fikir Hayatı 2. cilt sayfa 380 ve devamı. Hakimiyeti Milliye gazetesinde Almanya'da öğrenim gören 3 gencin Türkiye'ye döndüğü haberi yer almıştı. Gazi'nin dikkatini çekti. ''Bu çocuklarla konuşmak isterim.'' dedi. İkisi ressamdı, İstanbul'da kalmışlardı. Üçüncü genç Cevat Memduh Altar'dı. Leipzig Konservatuvarı'nda müzik kuramları ve tarihi öğrenimi görmüştü. Zeki Üngör kendisini Musiki Muallim Mektebi öğretmen kadrosuna almıştı. Şimdilik okulda kalıyordu. Onu kolayca buldular. Zeki Bey'le birlikte köşke geldi. 24 yaşındaydı. Heyecandan zangır zangır titriyordu. Az sonra bir efsane ile karşılaşacaktı. Gazi merdivenden indi. Zeki Bey, paşam, emrettiğiniz genci getirdim dedi. Gel bakayım çocuk. Salona geçtiler. Otur. Oturdu. Hala titriyordu. Anlat, Almanya'da neler yaptın, ne öğrenimi gördün? Anlattı. Cevat Memduh Altar'ın müzik bilimi öğrenimi gördüğüne çok memnun oldu. Seninle yine görüşeceğiz. Kısa zaman sonra çağıracaktı. 1927 yılı sonunda 1. Umumi Müfettişliğe Diyarbakır Milletvekili Doktor İbrahim Tali Bey öngören atandı. Umumi Müfettişliğin bölgesi Elazığ, Urfa, Hakkari, Bitlis, Diyarbakır, Siirt, Mardin ve Van illeriydi. Bir süre sonra Ağrı ili de eklendi. Dipnot: Dersim bu tarihte Elazığ'a bağlıydı. Bu bakımdan 1. Umumi Müfettişliğin bölgesindeydi. 1935'te Tunceli adıyla yeniden il yapılacaktır. Doktor İbrahim Tali Bey milletvekilliğinden ayrılarak yılbaşında merkezi Diyarbakır olan yeni görevine başlayacaktı. Bu arada Genel Sekreter Tevfik Bıyıklıoğlu da Moskova Büyükelçiliğine atanmış, yerine dış işlerinde çalışan Hikmet Bayur getirilmişti. Hikmet Bayur, Gazi'nin milli mücadelenin başından beri tanıyıp birlikte çalıştığı öncülerdendi. Çok ciddi bir araştırmacıydı, sürekli okurdu. Gazi ile çok verimli bir çalışma düzeni kuracaklardı. 1927 yılı can sıkıcı bir olayla bitti. İsmet Paşa Gazi'yi ziyarete geldi. Üzgün, gergin bir hali vardı. ''Senin bir sıkıntın var.''
''Evet.''
''Nedir?'' ''Deniz İşleri eski bakanımız İhsan Bey'den şikayetçiyim.''
''Hayrola?''
''Yavuz Zırhlısı'nın onarımı işinde yetkisi dışına çıktığı, işi yapacak şirketle yine kendi başına bazı kararlar aldığı anlaşıldı.'' Gazi çok şaşırdı. Tek kuruş için titrenirken böyle bir şey yapılmış olması inanılmayacak bir olaydı. Bunu nasıl yapabilir?
Ben de inanmakta büyük zorluk çektim. Yazık ki doğru.
Ne yapmayı düşünüyorsun?
Yüce Divan'a vermek istiyorum.
Bu şimdiye kadar hiç gerekmemiş bir yoldu. Gazi sıkıntı içinde ayağa kalktı. Topçu diye tanınan İhsan Bey milli mücadelenin öncülerindendi. İlk mücadele arkadaşlarımızdan biridir ama gereğini yap. Suçluysa akıbetine katlanır, değilse şerefiyle aramıza döner. Görmezden gelmek, ertelemek söz konusu olamazdı. Gazi Cumhuriyet'in temel özelliğini açıklamıştı. Cumhuriyet fazilet rejimidir.